Ayrım 19. Sayfa 151. Örnek vaka: Saadet ve Selami. Doktor Keçe: Merhaba Saadet Hanım, hoş geldiniz. Canınız mı sıkkın? Sıkıntılı görünüyorsunuz. Saadet: Yok değilim aslında. Bana verdiğiniz kitapları okudum, bazı cümleleri not aldım. Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Borderline konusunda yazılmış olan bölümleri okudum. İnternetten de araştırma yaptım ve bir takım korkularım oluştu. Aman ben neymişim diye söylenmeye başladım. Doktor Keçe: Korkmanıza gerek yok. Borderline kişilik özellikleri kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerin ağır, bazı kişilerin ise hafif geçirdiği bir kişilik bozukluğudur. Aynen adet sancılarının kişiden kişiye değişmesi gibi. Saadet: Ben daha önce böyle değildim. Olayların altından kalkamadığım için mi böyle hissediyorum? Doktor Keçe: Şimdi şu bardağı düşünün. Boş bardak. Su ile nasıl damlaya damlaya bir zaman sonra dolar ve son bir damla ile de bardak taşarsa, sizin de bardağınız dola dola artık taşma noktasına gelmiş. Olaylara şöyle bakın. Bu olanlar yeni bir şey değil. Sizin hayatınızda hep ola gelmiş şeyler. Her şeyi görebilirseniz geçmişin bir tekrarı. Ama bunlar bugün itibariyle artık hem size hem de ailenize zarar verir hale gelmiş durumda. Çünkü yaşadıklarınız sizin hayat kalitenizi düşürdü. Mutluluğunuzu engellemeye başladı. Birilerinin canını yakmaya başladınız. Birileri sizin canınızı yakmaya başladı. Artık bıçak kemiğe dayanmış gibi birbirini seven karı koca iken boşanma kelimeleri konuşulmaya başlandı. Saadet: Okuduğum kitapta borderline kişiler sevemezler diyor. Yalnız kalmamak için bağlanırlar gibi cümleleri okuyunca eşimi sevmiyor muyum? Bunca yıl yaşadıklarım yalan mıydı diye düşünmeye başladım. Doktor Keçe: Biz insanların iki türlü dünyalarının olduğundan bahsetmiştik. Bunlar bilinçli dünya ve bilinç dışı dünya. Siz bilinçli dünyanızda eşinizi seviyorsunuz ve ona gönülden bağlısınız. Fakat bilinç dışı dünyanızın bunu algılayışı Selami Bey'in yüklendiği anlamdan farklı. Zaten farklılıklar da burada çıkıyor. Kitapta yazan cümleler aslında bilinç dışı dünyanızın Selami Bey'i nasıl algıladığı ve bunu sizi nasıl yorumladığınızla ilgilidir. Bazen insanlar bunu samimi olarak yaparlar, sevdiklerini düşünürler ama iç dünyalarından gelen sevgi bu değildir. İnsan gerçek hayatta sevdiği erkeğe bunları yapar mı? Ama ya hocam ben kocamı çok seviyorum, niye yaptığımı da bilmiyorum, elimde değil, Selami Bey'e karşı olan duygularımda kendimi kontrol edemiyorum dediğinizde hastalıklı tarafınızın bu olduğunu, bizim de ilgilenmek istediğimiz bölgenin burası olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol edemediğiniz duygularla oynayan, onları istediği gibi yönlendiren, içinizdeki şeytanın da sizi bu noktalara getirebileceğinin altını çizebiliriz. Saadet, okuduğum kitapta şöyle bir cümle var. Gerçek ya da hayali terk etme duygusu karşısında gösterilen çılgınca tepki. Bu durumu kabul etmem gerekiyor. Sanki bende olabilir gibi geliyor. Doktor Keçe, bu cümle bence tamamen sizi tarif ediyor. Neden? Kocanızın sizi sevdiğini söylemesine rağmen onun terk edebileceği, ailesinin yanına döneceği veya gidip başka bir kadınla yaşayacağı fantazilerin sizi bu hale getiriyor. Bunu iyi yakalamışsınız. Saadet, kişiler arasındaki ilişkilerde aşırı değerlilik ve değersizlik, bu da olabilir. Kimlik ağırlıklı, özellikle kendilik imgesi ve kendilik duygusunda sürekli dengesizlik. Doktor Keçe, bu son cümlenizin ne demek olduğunu anlatmak istiyorum. Saadet, tamam. Doktor Keçe, şimdi ben size gelip diyorum ki, Saadet Hanım, ben çok iyi bir adamım. Benim kimseye kötülüğüm olmaz. İyi olduğumu, yakışıklı olduğumu, insanların beni önemsediğini, insanların beni takdir ettiğini, hastalarımın beni beğendiğini düşünüyorum. Ben bunları söyledikten sonra bunlara inanıyorsam sorun yok. Ama bazen iyi, bazen kötü hissettiğimde bir tutarsızlık oluşuyorsa ve düşüncelerimi kontrol edemiyorsam bir sorun var demektir. Sizde de bazen tutarsızlıklar olmuyor mu? Saadet, evet, sıkça olan bir durum. En az iki alanda önüne geçilmez istek. İşte bunlar bende yok. Mesela para harcama, cinsellik, madde kullanımı, alkol, araba kullanımı, oburluk. Bunlar genelde kitapta anlatılan boyutlardaki gibi bende görülmüyor. Nadiren bunlar yaşanabiliyor. Örneğin üzüntülüyken çok yediğimin farkındayım ama her zaman bu böyle olmuyor. Bu da her insanda olabilen normal şeylerdir herhalde. Doktor Keçe, Saadet Hanım, bu saydığınız durumlara biz eyleme vurma diyoruz. Eyleme vurmalar Bazen insanların kendilerine zarar verme şeklinde de olabileceği gibi başkalarına zarar verme şeklinde de olabilir. Bu davranışlar hızlı araba kullanma, tıkanana kadar yeme, bir başkasıyla yatma, kendini jiletleme, başkasına bağırma çağırma, kırıp dökme şeklinde kendini gösterebilir. Bunlardan hangileri var sizde? Saadet, bu saydıklarınızdan bağırıp çağırmalar var diyebiliriz bende. Hatta bir defasında eşimin saçlarına yolmuştum. Doktor Keçe, okuduğunuz kitaptan başka neler not ettiniz? Saadet, cinsellik konusuna gelmek istiyorum. Annem eşim gibi bir öğretmen olmasına rağmen geçmişte cinselliği hep kötülerdi. Ben küçük bir kasabada büyüdüm. Bu nedenle işine gücüne bakan, edepli, terbiyeli, davranışlar gösteren iyi bir kızdım. Yani hep onların dediklerini ve bana yüklendikleri değerli davranışları yapmak zorundaydım. Hep mantığım ön planda olmak zorundaydı. Doktor Keçe, mantıktan ziyade baskıya benziyor. Saadet, aman ne derler, şunu giyme, bunu takma, bağrını açma, hep bu şekilde büyüdüm. Bunun yanında dini duygularım da ön planda olması, Allah'a olan yüksek inancım, Kur'an okumam, arada bir namaz kılmam da bir takım korkuları beraberinde getirdi. Evlenmekten korktum. Mesela eşimden başka kimseye kendimi dokundurtmam. Bu konuda çok hassasım. Bu da herhalde yetişme tarzımdan kaynaklanıyor. Doktor Keçe, sizin geçmişte yaşadığınız aile bireylerinin, annenizin, babaannenizin, anneannenizin söylemleri hep içimizde bir köşede durur. Onlar hep bize olaylara nasıl bakacağımızı ilişkin içten içe bize yol gösterirler. Mesela dekolte giyindiğinizde içinizden bir sesin yanlış yapıyorsun, ayıp oluyor, günah olur dediğini duyar gibi olursunuz. İşte bunlar çocukluğunuzdan beri beyninize veya içinize yüklenen şeylerdir. Bunu ilerleyen günlerde süper ego başlığı altında görebiliriz. Burada akıl ve mantık yoktur. Kişi bu içinden gelen ahlaki yapıya göre, inanç sistemine göre davranmaya çalışır. Orada hanım kızlık kalmaz. Saadet, burada şunu söylemek isterim. Benim engel olamadığım içimden gelen patlamaların olduğunda geçenlerde görümceme bir yapmadığın kardeşinle yatmak kaldı dedim. Benim için çok kötü laftı, bunu söylememem gerekirdi. Pişman oldum ama yaptım bir kere. Kendime engel olamadım. Ama bence bu bir küfür değildi. Görümcemin yıllardır yaptıkları karşısında biriken ve zamanı gelince patlayan öfkelerimdi. Zamanında söyleyemediğim şeyleri o patlama anında bağırarak yüksek sesli o birikimleri boşaltmak olarak görüyorum. Doktor Keçe, bu boşaltımları yaptığınız anda karşı tarafın gözlerinde biriken öfkeyi görürsünüz. Yani karşı tarafın size çok öfke duyduğunu gördüğünüzde rahatlarsınız. Saadet, evet aynen dediğiniz gibi öfkemi karşıya yükleyince rahatlıyorum. Bu durum eşime karşı da oluyor. Doktor Keçe, yani Selami Bey sizi boğacak hale geldiği zaman hemen yelkenleri indiriyorsunuz. Saadet, evet nereden bildiniz? Sonrasında bir şey olmamış gibi yemek hazırlıyorum veya onu televizyon izlemeye davet ediyorum. Ben soğuyorum, eşim ise hala alev alev yanıyor gibi. Doktor Keçe, tabii o zaman eşiniz ne oluyor ya, biraz önceki kadına ne oldu diye şaşırmaya başlıyor ve sizi sorguluyor. Saadet, eskiden ben bunları anlık yaşardım ve bu durum 1-2 saat sonra geçerdi. Ben de üzerinde durmuyor ve geçiştiriyordum. Şimdi benim yaşımdaki bir kadına bu yapılır mı diye uzatıyorum. Doktor Keçe, burada aslında ince bir nokta yakaladınız Saadet Hanım. Saadet, bu kadar çok kitap okuduktan sonra yakalamam normal Cem Bey. Doktor Keçe, neden bunları yapıyormuşsunuz? Neden patlıyormuşsunuz? Saadet, çünkü karşımdaki insanların benim hoşuma gidecek şey söylemediği zaman kendimi değersiz hissediyorum. Değersiz hissettiğim şeyi karşı tarafa yükleyerek onu aşağılayarak kendimi değerli gibi kılıyormuşum. Doktor Keçe, bir düzeltme yapalım. Değersizliği atmak değil, içinizdeki pisliği atıyorsunuz. Şimdi bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bu nasıl içinize yerleşti? Bir çocuk doğduktan sonra 6. ayına kadar kız erkek fark etmez, yani boynunu tutmaya başladığı ana kadar annesini kolu bacağı gibi algılar. 3-4 aylık çocuk için en önemli nesne anne memesidir. Meme onun için annedir. 6. aya kadar da çocuk annenin gülüşünü, bakışını ayırt edebilir. 6. aydan sonra çocuk başkası olduğunu fark eder. Daha sonra gelişim sürecinde de kendisi ile algılamaları başlar. 3 yaşına kadar çocuğun bütün kimliği ve kişiliğinin temeli atılır. 3 yaşına gelene kadarki dönemde anne çocuğuna sevgi dolu bakarsa, severse çocuk kendini değerli hisseder. Anne çocuğuna kaka gibi bakarsa sevgi dolu bakmazsa çocuk bu sefer kendini değersiz ve yetersiz hisseder. Bunu bilinçli yapmazsınız ama bu böyle. Bunu şimdi bile rahatlıkla test edebilirsiniz. 3 yaşındaki bir çocuğun karşısında gülerseniz o da güler. Kaşlarınızı çatarsanız o da size çatar. Aynen bunun gibidir. Çocuklar ağızları ile değil duygusal yollarla konuşurlar. Bunu dış dünya ile yaparlar. Değersizlik çok acı bir şeydir. Bir örnek vermek gerekirse, canlı canlı deriniz yüzülse, içine tuz basılsa, canınızın yandığının daha fazlası değersizlik duygusu yaşayanlarda oluşabilir. O yüzden hiç kimse değersizlik duygusunu yaşamayı bırakın, hissetmek hatta ima edilmesini bile istemez. Değersizlik duygusunun yaşanmaması, görülmemesi için sevilmeliyim, başarılı olmalıyım, el üstünde tutulmalıyım, öncelik bana verilmeli gibi şemalar geliştiririz. Eğer ben sevilirsem, başarılı olursam, değerli olur muyum? Evet, o zaman kişi bütün hayatını başarılı olmak üzerine yapılandırmaya çalışır ve bunun da kılıfını hazırlamaya başlar. Yani başarılı olmak için kişi insanların bakış açılarını değiştirmek ya da bir şeyler yapmaya başlar. Örneğin, sizin görümcenize yaptığınız iyilikler içinizden gelerek yaptığınız iyilikler miydi? Sırf onların gözünde değerli olmak, onlar tarafından sevilmek ihtiyacınızı tatmin için yaptığınız şeylerdi. Siz sevilmek istediniz, onlar sevmedi. Siz başarılı olmak istediniz, onlar sizi takdir etmedi. Sonra siz de tatmin olmayınca içinizde biriken pisliği en yakınınızda bulunan birine ve çevrenizdekilere patlamak zorunda kaldınız. En yakınınızda kim var? Saadet Kocam, Doktor Keçe, bu duygularınıza gem vurmanın kolay olmadığını, elinize ateşe attığınızda hissedeceğiniz acıyı düşünün. Onun gibi bir acılı yapı ile hiç kimse yüzleşmek istemeyeceğini söylemek isterim. Her imkanı olan adamın neden intihar ettiğini sorguladığımızda onun çaresizlikten intihar ettiğini öğreniriz. İşte o adam bu karmaşık yapıyı görür. Onunla mücadele etmek yerine çareyi intihar etmekte bulur. Siz henüz buralara kadar inmediğiniz için içinizdeki pisliği birine atacaksınız. Ta ki karşınızdaki adamın gözündeki öfkeyi görene kadar. Karşınızdaki hedef neyi seviyorsa, neden hoşlanıyorsa o duygularını bağırıp çağırmakla adeta bombardımana tutarsınız. Ne zaman karşıyı negatif yönde harekete geçirdiniz, o zaman rahatlarsınız. Çevrenizdekilerin en büyük hataları sizi sevdiklerini size hissettirememeleridir. Bunun haricinde bir şey yok. Sizin bu durumda onlardan beklentiniz sevilmek, takdir edilmek. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki çevreniz sizi sevmek zorunda mı? Bunlar sizi takdir etmek zorunda mı? Siz neye muhtaçsınız? Var mı böyle bir ihtiyacınız? Ama siz sanki onlar sizin yanınızda çalışan işçiler gibi, evinizde çalışan hizmetçiler gibi sizi sevsinler, sizi el üstünde tutsunlar. Çok iyisin Saadet, harikasın desinler. Bunları yaparlarsa onların insanlığına veririz ama yapmak zorunda değiller. Bütün meselemiz onlar değil. Çünkü siz onlara muhtaç olacak kadar acil değilsiniz. Bunun arkası kesilmez ki. Biri gider, biri gelir. Siz kendinize baktığınızda çok artıları olan bir insansınız. İşiniz var, gücünüz var, sağlığınız yerinde. Daha ne olsun? Sizin kimseye muhtaçlığınız yok ama siz acizmiş gibi yaşamak istiyorsunuz. Ben bunları söylemek zorundayım. Size yalan söyleyemem. Siz kendinizi duygusal anlamda çok yıpratmışsınız. Sizin böyle hayat yaşamaya devam etmenizle kafanızı duvardan duvara vurmanın, kendinizle jilet çekmenizin veya dilencilik yapmanın hiçbir farkı yok. Çünkü her halükarda acı çekiyorsunuz. Saadet, evet haklısınız. Çok haklısınız. Bazen ben de neden diyorum. Ben burada kendimi de eleştiriyorum doktor bey. Yani eşimin benden isteklerine ben hiçbir zaman hayır diyemedim. Arkadaşları dinlerken bakıyorum, herkesin eşi onlara yardımcı olurken ben eşimin her şeyiyle ilgilenmişim. Ona hiçbir şey yaptırmamışım ve ona hayır hiç dememişim. Onun sevgisini ve takdirini beklemişim. Doktor Keçe, o da zaten bunu fark etmiş. Sizin özgüveninizin olmadığını gördüğü için sizi hiç umursamamış. Saadet, ben ne zaman hayır demeye başladım? Aramızda tartışmalar başladı, ben o zaman var olmaya başladım. Doktor Keçe, buradan başka bir konuya girmek istiyorum. Anne ve çocuk ilişkisine. Buradan bir soru ile başlayalım. Anne kimdir? Saadet, çocuğa bakan. Doktor Keçe, 3 yaşına kadar çocuğa bakan herkes annedir. Size 3 yaşına kadar kim baktı? Saadet, sadece annem, biraz babam, dedem ve ninem. Doktor Keçe, Evet, sizin 4 tane anneniz varmış. Ben şimdi bu 4 anne üzerine konuşacağım. Burada size bakım yapan, altınızı temizleyen, mamanızı veren, sizi gezdiren, size ninni okuyan kimse, anne olarak onu muhatap alıyoruz. Bir çocuk önce başını dik tutmaya çalışır, sonra emekler, sonra yürür, sonra koşar. Bunu isteseniz de yapıyorlar, istemeseniz de yapıyorlar. Bunu değiştirmek bizim görevimiz değil. Bazı çocuklara çişini tutmayı öğretmeye çalışan anneler ne kadar sıkarlarsa o kadar zor öğrenirler. Bazı durumlar siz isterseniz de istemeseniz de oluşur. Erkek çocuklarının sakallarının çıkması, kız çocukların memelerinin büyümesi gibi çocuk belli bir yaşa geldiğinde anneden kopmak ister. Çocuklar anneden kopmak istediklerinde, ayrışmak istediklerinde sağlıklı bir şekilde ebeveynler bu çabayı desteklemelidirler. Parkta oynayan çocukların dönüp dönüp arkasına baktığında, annesini aradığında, yanına yaklaştığında, annesi eliyle onu destekler, ayrışmasına fırsat verirse, o çocuk sevgi bağını koparmadan, özgüveni de artarak oynamaya devam eder. İşte çocuğun annesinden birkaç metre ayrılmasında, annesini bıraktığında yaşadığı duygu suçluluk duygusudur. Çünkü onun kafasında yemeğini veren, altını temizleyen, her ihtiyacını gideren kişiyi bırakıp gitmenin ezikliğini ve suçluluğunu yaşar. Şimdi anneden belli bir mesafe ayrılıp, daha sonra anneye koşan çocuk, ki böyle yaparlar, suçluluktan kurtulup cennete geldiğini hisseder ve rahatlar. Çocuğun içinde duran, o anneden kopma ihtiyacı bir zaman sonra yeniden depreşir. Annenin yanından ayrılmak ve kopmak isteyen çocuklarda boğulma duyguları yaşanır. İşte bu çocuklar artık ayrışma döneminin geldiğini düşünerek içindeki yapının isteği gereği anneden uzaklaşır. Biraz daha anneden uzaklaşan çocuk geri dönüp baktığında hem suçluluk hem de enerjisi tükendiğini hisseder. Bu aşamada eğer anne, "Kızım rahat ol, bak ben buradayım, git oyununu oyna" diye desteklerse, bu çocukta suçluluk duygusu yerleşmez. "Beni bırakıp nerelere gidiyorsun, sen uzaklaşırsan ben ağlarım" gibi sözler söylerse, bu çocuğa da suçluluk duygusu yerleşir. Normal bir ailede yaşayan çocuk, bu denemelerin sonunda anneden bağını koparır. Kendini bir kişilik, annesini başka bir kişilik olarak görür. Hayatını bağımsız bir birey olarak sürdürmeye devam eder. Bunun aksi davranış gösteren bir çocuk, anneye bağımlı olarak kalacaktır. Bu aynen bir bilgisayar programı gibi insanın içine yerleşir. Hayat devam ederken bu figürlerin adı değişir. Anne gider, başkası gelir. Bu eşiniz olabilir, patronunuz olabilir ama bu kalıp yapı içinizde hep böyle kalır. Herkes bu programdaki rolünü oynar. Burada suçluluk, boğulma, ayrılık şeklinde süreç gider gelir. Buna bir örnek verebilir misiniz hayatınızdan? Saadet, eşim zamanında bana aşk şarkıları söylerdi, romantik ortamlar yapardı, ben ilgi göstermezdim. O da zamanla bunları bıraktı, çünkü ben yapsın istiyordum ama yaparken de bu durumdan boğuluyordum. Doktor Keçe, boğulduğunuzda ondan uzaklaştınız ve böylece onu kırmış oldunuz. Saadet, eşim öğretmen, bir gün okula yanına gittim, genç bir bayan öğretmen eşimi kesmeye başladı. Eşim de bundan çok hoşlandı tabii. Ben de bunu görünce dayanamadım. Vallahi bir daha bak, gözlerini oyarım dedim. Doktor Keçe, bu örnek uygun bir örnek olmadı ama. Saadet, eşimle bir sabah kavga etmiştik. Akşama kadar beni aramayınca ben telefonla arayarak boşanmak istediğimi söyledim. Eşim tamam dedi. Eve gelince ağlamaya başladım. Beni bırakma, sensiz yapamam diyerek sanki ona yapışmaya başladım falan filan. Burada ayrışma ve hemen peşinde duyduğum suçluluk duygusuydu sanırım. Doktor Keçe, bu güzel bir örnek oldu. Burada yapışma, ayrışma ve suçluluk duygusunun olduğu açıkça görülüyor. Ağlama, yılışma ve peşinden bir sevişme ile sistemi rahatlattınız. Bir zaman sonra yine aynı süreç işlenecek. İşte hayatınız bir film. Bu filmde oynayan figüranlar zamanla değişiyor. İçinizdeki yapı her şekilde devam edip gidiyor. Bu sarkaç gibi gider gelir. Şimdi buradan şu konuya geçmek gerekirse, terk edilme, reddedilme, ihmal edilme, tercih edilmeme duygularıyla birlikte içinizdeki çekirdek alttan alta vurmaya devam eder. İşte bu çekirdeğin sesini duyan kişi eyleme vurma durumuna başvurur. Bütün bunlar ahlaki durumuna göre seyreder. Bazı kadınlar bağırıp çağırır, bazı kadınlar kocasını aldatır, bazısı kredi kartıyla sınırsız alışveriş yapar, bazısı kendine zarar verir. İşte bunlar kadının yetişme tarzıyla da ilintilidir. Bir şekilde içindeki pisliği içinden atmaya bakar. Organizmanın rahatlaması için bu gereklidir. Bu durumda karşınızdaki kişide fizyolojik değişikliği gördüğünüz anda içinizdeki yangının ateşi sönecektir. Borderline bir kadın içindeki kötülüğü karşı tarafa yüklediği an iyi olur, rahatlar. Karşı taraf buna bir anlam veremez. Kavga etti ama içinde bir şey olmadığını iddia ederek iyi kendiliğini ön plana çıkarmaya kalkar. Borderline yapılarda bilgi karşıya geçer ama duygular geçmez. Yani kavga sırasında yaşadığı duyguları inkar edebiliyor ya da öyle yapmadığını, öyle düşünmediğini iddia edebilir. Duyguyu hissetmezsiniz ama eşiniz hisseder. Bu durum bölme savunma mekanizmasının çalışmasıyla meydana gelir. Saadet, o duyguları hissettiğinde ben de gıcık oluyorum. Doktor Keçe, burada dünyayı iki tarafı açık fermuara benzetebiliriz. Bu dünyanın iyi tarafı olduğu gibi kötü tarafı da vardır. İyi anne vardır, kötü anne vardır. Sizin burada fermuarınız kapanmamış. Mesela anne çocuğuna meme verdiğinde iyi anne olur. Çocuk da rahatlar, o da iyi çocuk olur. Ama annesi memesini vermezse bu sefer kötü anne olur. O da kötü çocuk olur. Normal şartlar altında anne bazen iyi olur, bazen de kötü olabilir. Çocuk bazen iyi, bazen de kötü olabilir. Yani ben hırsızlık yaparsam annem beni döver. Bu annemin kötü olduğu anlamına gelmez. Ben çişimi, kakamı tutarsam annem beni sever. Tutamazsam annem babam beni sevmez. Bu annemin kötü olduğu anlamına gelmez. Yani bazı insanların davranışlarının kötü olması onun kötü insan olduğu anlamına gelmez. Sizin de diğer insanlar gibi kötü ya da iyi tarafınız mutlaka vardır. Bunu fermuara benzetmiştik. İşte bundan dolayı fermuarınız kapandığı an tedaviniz bitecektir. Şimdi sizin olaylar karşısında tetiklendiğiniz anda kendinizi frenlemenizi öneriyorum. Nerelerde tetiklendiğinizi hiç düşündünüz mü? Bunları tespit etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Saadet, benim tetiklenmemi getiren duyguların terk edilme, reddedilme, ihmal edilme, tercih edilmeme, beğenilmeme olduğunu fark ettim. Doktor Keçe, bu durumlar sizi hareketlendiren duygular. Burada kendinizi frenlemeyi başarabilirseniz zamanla fermuarınız kapanır. Bu sizin için geçici bir iyileşme olmayıp aksine kalıcı bir iyileşmeye yol açacaktır. Saadet, Doktor Bey, ben burada size bir şey daha danışmak istiyorum. Eşime karşı hangi şeyleri yapacağıma, hangi şeyleri yapmayacağıma karar veremiyorum. Bu durumlarda neler yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Doktor Keçe, burada sizden bir program dahilinde öfke nöbetlerinizi kontrol etmenizi isteyeceğiz. Bu öfkeleri kontrol ettiğinizde öfkelerin yavaş yavaş azaldığını ve kendinizi iyi hissettiğinizi, eşinize karşı da neleri yapma neleri yapmama noktasında pozisyon almanızın kolaylaşacağına inanıyorum. Ben sizin yerinizde olsam bana en çok değersizliği yükleyenin yanına giderim. O ne derse desin tutmaya çalışırım kendimi, yüzleşirim. Belli bir müddet sonra saadeti ele geçiremeyen şeytan pes etmeye başlayacaktır. Ondan sonra tabiri caizse güneş doğmaya başlar ve fermuar kapanır. Buradaki sorunun temeli eşiniz, görümceniz değil, fermuarın açık kalmasıdır. Saadet, peki eşim ile olan ilişkimde yatağa yattığım zaman onun bana hep sarılmasını istiyorum. Sarıldığında çok huzurlu hissediyorum. Bu neden? Şimdi bana sarılsın mı, sarılmasın mı? Doktor Keçe, bir annenin çocuğuna sarıldığında çocuğun bundan aldığı haz gibi görebiliriz bunu. Sarılsın veya sarılmasın diye bir şey söylememek lazım. O kendisi yapmak isterse yapar zaten. Çünkü dediğiniz anda zavallı, aciz bir dilenci gibi oluyorsunuz. Bırakın onun canı çekerse, yürekten bunu isterse, hissederse size sarılsın. Siz söyledikten sonra sarılmış sarılmamış hiç önemli değil. Onun ikisinin arasındaki farkı siz anlarsınız zaten. Ama o sarılmadığı zaman siz sinirlenecekseniz, içiniz içinize sığmayacak, yatakta dönüp duracaksınız. Ama bunu yapmanızın asıl nedeni şu, beni sevsin, başka kadına bakmasın, bana değer versin diye yapıyorsunuz. Burada her şeyi bilmenizi ama her şeyden üstün olan akıl ve iradenizi de işin içine mutlaka katmanızı bekliyoruz. Bu çerçeveden bakıldığında bu adam sizin kocanız, ondan çocuğunuz var, beraber bir evi paylaşıyorsunuz. Eşinizin iyi olması sizin çıkarınıza mı? İlişkilerinizin iyi olması sizi mutlu eder mi? Saadet, eder. Doktor Keçe, o zaman akıl ve iradenizden dolayı seçim yapmak doğru bir stratejidir. İçinizdeki şeytan istekleri doğrultusunda beni sevsin diye zavallı bir kadın gibi aciz durursanız bu kendinize ihanet olur. İhanetin bedeli de ağır olur. Saadet, bir de evde yalnız kaldığımda onun sesini duymadan rahat edemiyorum. Telefon açıp konuşuyorum. Doktor Keçe, buna biz yapışma diyoruz. Parkta oyun oynayan çocuk ve anne ilişkisi gibi bir durumdan dolayı yaşanan ayrışma, kaçma durumu gibi. Sizin bir değeriniz var. Selami Bey arasa da o değer aynı, aramasa da o değer aynı. Ama siz maalesef, siz bu değere ihanet ediyorsunuz. Şu anlattığınız şeylerde eşinizin bir rolü yok. Seansımızın sonuna yaklaştık. Şimdi sizden bu anlatılanlarla ilgili örnek olaylar yazmanızı istiyorum. Özellikle eyleme vurmalar ve çocukken ayrışma, boğulma, yapışma olayları ilgili örnekler yazmanızı istiyorum. Kitaplardan çok faydalandığınızı hissettim. Kitap okumaya devam etmenizi istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.